Ayrım 20.
Bugün henüz çağdaş kapitalizm usullerine yabancı olmakla birlikte onun kokusunu almış olan Anadolu genç burjuvazisinin ekonomik bakımdan gelişebilmek için gerçekleştirdikleri halkçı devrimine düşmanca bir tavır takınanlar işte bu zengin Türk burjuvalarıdır. Kölelik zamanında iki köle sahibi arasındaki kavga bizzat esirler için ne ise için için kaynayan bu mücadelede işçi açısından odur. Miras veya gelir bölüşülmesinde aralarında anlaşmazlık çıkan iki kardeşin ağız kavgası türünden bir aile kavgası karşısındayız. Fakat sonuç itibariyle bizim postumuz çalışanların kanları, terleri pahasına yaratacakları değerler söz konusu olduğu için bu mücadeleyi dikkatle izlemeli. Ondan kurtuluşumuza yarayacak sonuçları çıkarmalıyız. Anadolu'nun orta halli halkı İzmir'in işgalinden sonra yalnız çıkarları değil varlıklarının da tehlikede olduğunu sezdiği ve duruma ve günün havasına gereği gibi hakim olan teşkilatçı önderlerin arkasından kurtuluş savaşına atıldığı zaman şehirli Türk sermayedarları sonucu belli olmayan bu maceraya yardım etmek konusunda pek çok tereddüt etti. Büsbütün ilgisiz kalmak veya lanetlenmek işlerine gelmiyordu. Bu genel akışa karşı kürek çekmek olacaktı. Milletin nefretini üzerlerine çekecekti. Sonunda ortalama bir tedbirle işin içinden çıktılar. Kendileri kar ve kespleriyle uğraşmakta devam ettiler. Kurtuluş Savaşı'na taraftarmış gibi bir tutum takındılar ve öteden beri siyasi maceralar peşinde koşmakla namlı bazı arkadaşlarının millicilere katılmasını bizzat sınıflarının bu kurtuluş hareketine katıldığına delil gibi göstermeye çalıştılar. Bu şekilde itilaf devletlerine mensup kapitalistlerle aralarının açılması tehlikesi ortadan kalkıyordu. Bu çevrelerde Kurtuluş Savaşı'nın köklü bir siyasi devrime dönüşeceği kimsenin aklından geçmiyordu. Bugün bile ülke halkçı burjuva cumhuriyetinin yönetimi altına geçtikten 6 ay sonra bu önemli değişikliğin gereğine ve yararına inanan Türk sermayedarları parmakla gösterebilir. Gazetelerde iğrenç bir ikiyüzlülükle laik cumhuriyetçi olduklarını ilan eden ve gerçekte bunu hükümetin en olumlu eylemini eleştirmek için yapan bazı yazarları bunlar arasında saymak gafletinde bulunmuyoruz. Yüzlerini örten sınıf çıkarları bu zavallı ittihatçı burjuvaların son devrimlerin değer ve önemlerini anlamalarını imkansız hale getirmektedir. Bu muhalefet ileri gelenleri hain sultanın feda edilmesi hatta halifenin meclis tarafından seçilmesi gibi yüzeyde ıslahatı kabule eğilimlidirler. Fakat hükümdarlık ve hilafeti ortadan kaldırmak ve hatta onu memleketten atmak, dini devlet işlerinden uzaklaştırmak derecesinde ileri. Varılmasını havsalarına sığdıramamaktadırlar. Kapitalist burjuvalarımızın siyasi anlayışları meşruti hükümdarlıktan öte geçememektedir. Bunun nedenini biz Türk burjuvazisinin bu yüksek tabakasının bugün artık kesin bir tarzda Avrupa kapitalizmi ile uzlaşmış ve çıkarları Avrupa'nınkilerle ayırt edilemeyecek denli karışmış ve bir arada hallolunmuş olmasında görüyoruz. Yabancı kapitalizmin çıkarı ise milletin mümkün olduğu kadar yavaş uyanmasında, türlü maddi varlıklarla elde edilmesi kolay bir hükümdara bağlı olmasındadır. Halkın cehaletini sürdüren ve ses çıkarmadan sömürüye boyun eğen hacılar ve hocalar zümresinin ülkede nüfus sahibi olmasını batılıların şiddetle arzu ettiği herkesin bildiği bir gerçektir. Ulus ve yurt sevgisi duygularına yabancı bu kozmopolit zihniyetlerdir ki bugün zengin burjuvazi sıkılmadan yurtseverlik örtüsüne bürünerek karşı devrim bayrağı altında milli devrime karşı düşman bir cephe açmıştır. Şimdiye değin saray mensupları, ulema ve bazı serseri aydınlar gibi asalak unsurlardan oluşan saltanat ve karşı devrim partisi bu sayede çıkarlarının bilincinde açık göz bir sınıfın elinde eskisinden daha sağlam bir ekonomik temel üstünde hortluyor. Artık karşı devrimin iktidar makamında cılız, bunamış, soysuz vezirler tarafından temsil edildiği dönemlerden uzaktayız. Burjuvazinin en gelişmiş kanadı tarafından karşı devrim programlarının benimsenmesiyle karşı devrimcilerle devrimciler arasındaki uzun mücadelenin son safhasına girişmiş oluyoruz. Bu açıklamadan Türk burjuvazisinin iki düşman kanadı arasında geçecek amansız bir aile kavgasının arifesinde bulunduğumuz anlaşılıyor. İşçi sınıfı ve toplumsal sınıf taraftarları bu çatışmayı büyük bir dikkatle izlemek ve bütün ihtimalleri göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Çünkü yoksulların bizzat Türk milletinin gerçek kurtuluşu bu mücadelenin alacağı şekle göre kolaylaşacak ya da güçleşecektir. Önce şunu kaydedelim ki siyasal bağımsızlığını elde etmiş olan Türkiye'de ve bütün Doğu ülkelerinde burjuvazinin önemli bir kısmı Marksizmin bu sınıfa atfettiği devrimcilik ve ilericilik niteliklerinden büsbütün yoksundur. Avrupa'da sermayedar burjuvazi kendi gelişmesini kolaylaştırmak amacıyla halka bir takım özgürlükler vermeyi, yavaş giden bir halkçılık siyaseti izlemeyi, kısaca devlet mekanizmasını çağdaşlaştırmayı gerekli görmüştür. Biz de aksine olarak neden büyük şehirlerimizdeki yerli sermayedarlar yıpranmış kuruluşlara, derebeylik kalıntılarına dört elle sarılıyorlar, kalın kafalı bir tutuculuk ve gelenekçilik yolunda yürümek istiyorlar, bunun bir ruhi eğilimden ileri geldiğini, bir iman ve itikat meselesi olduğunu sanmak kesinlikle yanlıştır. Bunlara büsbütün yabancı bir takım etkenler karşısında bulunmaktayız. Bu sınıf mensupları geçimleri, zihniyetleri, toplumsal telakkileri itibariyle tamamıyla çağdaşlaşmış, Avrupalılaşmış kişilerden oluşmuştur. O denli ki yazarları, şairleri, İstanbul'u, Anadolu'yu, yöresel kıyafetleri, adetleri bir Türk gözüyle, bir Türk ruhuyla değil, örneğin bir Pierre Loti, bir Madame de Noailles ruh haliyle görür, sever ya da eleştirirler. Aslında kapitalist mevkiine de Avrupa sermayesine tellaklık ederek, yamalık yaparak çıktıkları için kendilerini uluslararası kapitalistlerle aynı sınıftan sanırlar. Memleketi bir vatan değil, kolayca sömürülmesi gereken bir pazar olarak görürler. Sömürü için en elverişli şart da hiç kuşkusuz halkın müstebit bir yönetim altında ezilmesidir. Bundan dolayı sermayedar burjuvalarımız bazı Avrupa cumhuriyetçilerinin utanmadan Mebuslar Meclisi'nde tekrar ettikleri halkçılık ve din aleyhtarlığı geri ülkelere gönderilmeye mahsus ihracat emtiyasından değildir. Düsturunu kendi ülkeleri için itirazsız kabul etmek ve uygulamaktan çekinmemektedirler. Bir memleket endişesi kalplerinde yer almadığına bundan daha iyi örnek olamaz ve halen açıklanması zor olan bu durumun yine Marksizm usulleri sayesinde uluslararası genişlikte bir sınıf mücadelesi durumunu arz ettiği görülüyor. Bu mücadelede bir tarafta Türk ve yabancı kapitalistler, karşı tarafta da ülkenin yoksul ve orta halli kitleleri yer alıyor. O halde Türk köylü ve işçilerinin ve devrim mücahitlerinin milli sermayedar burjuvazi ile bir an için bile anlaşmalarına imkan yoktur. Bütün geri ülkelerde burjuva halkçılığını eylem alanına çıkarmak ve derebeylik artık ve döküntülerini silip süpürme işini henüz kapitalistleşmemiş genç burjuvazinin üstüne alacağı deneyle sabit olmuştur. Türkiye'nin Anadolu genç burjuvazisi bu görevini yerine getirmiş bulunuyor. Bugün büyük şehirlerin kapitalistleri onun karşısına düşman gibi dikiliyorlar. Bunların iddialarına göre yapılan devrimler bir ulusal ihtiyaçtan doğmaktan çok zafer sarhoşluğu başlarına vurmuş bir avuç insanın bilinçsiz girişimlerinin ürünüdür. Bu suretle Türkiye kapitalist Avrupa'nın ve İslam aleminin pek değerli sevgisini yitiriyor. Bu denli muhtaç olduğumuz sermaye bize gelmekte tereddüte düşürmüyor. Bu tür düşüncelerin bizim için hiçbir hükmü olamaz. Yalnız burjuvazilerimizin birbirine yumruk sıktığı gözle görülen bir vakadır. Bunun karşısında işçi ve köylülerimizin nasıl bir durum alması gerektiğini tayin etmek zorundayız. Yoksullar ve çalışanlar sınıfının her şeyden önce bilmesi gereken nokta, etkenleri ve değişkenleri kim ve ne olursa olsun kapitalizmin sömürüsüne karşı direnmek ve korunmak için gereken tedbirlere bizzat başvurmazsa her gün bir gün öncekinden daha feci bir tarzda soyulacağı ve ezileceğidir. Bu tedbirlerin başta geleni hızla örgütlenmek ve mümkün olduğu kadar çok tarzda bilinçli mücahitler yetiştirmektir. Yoksul kitlelerimiz şunu hatırdan çıkarmamalıdır ki Türk burjuvazisinin sermayedar olanı da olmak üzere bulunanı da dahil olmak üzere sermayeler yığmayı başarması ancak halkı Avrupa'da olduğundan daha beter ve daha insafsızca soymasıyla mümkündür. Bunu iyi anlayan burjuvazi işçiyi örgütsüz ve başını kaldırmayacak durumda bırakmaya karar vermiştir. Aydınlığın bundan önceki sayısında çıkan bir yazımızda iktidardaki yöneticilerin bugünden işçinin şevkini kıracak, örgütlenmesini engelleyecek bir politika izlediklerini gösteren sayısız örnekler göstermiştik. Cumhuriyet yönetiminin değerini takdir etmekle birlikte çalışanlar sınıfı bu siyasete karşı haklarını savunma çarelerini aramak ve bulmakla yükümlüdür. Hele örgüt çabalarına karşı yapılacak engellemelere asla tahammül etmemelidir. Şimdiki yönetim karşı devrimin şiddetli bir saldırısına uğrarsa, işçi sınıfı Anadolu'nun genç burjuvazisi ile devrimin sonuçlarını savunacaktır. Bu kesindir. Fakat bu yardımına karşılık askeri isteklerini gerçekleştirmeye ve devrimcilikte her gün biraz daha ileri gitmeye Cumhuriyet yönetimini zorlamazsa bilinçsizlik etmiş olur. Şehirli burjuvazi, büyük şehirlerdeki taraftarlarından başka cehaletinden yararlanarak taassup duygularını tahrik suretiyle fakir köylüleri de arkasından sürüklemeyi başarırsa ancak o zaman Cumhuriyet yönetimini ciddi bir tehlikeye sokar. Bu, devrimci bir köylü partisi kurmaya ne denli acele ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Dilemeyiz ama böyle bir durum olursa bizim inancımız odur ki Cumhuriyet yöneticileri işledikleri hatayı anlayacaklar, yoksul köylülere ve Marksizme yaklaşmak gereğini duyacaklar. Bu hatalardan en önemlisinin de karşı devrim mensuplarına ait mülk, arazi ve sermayelerin kamulaştırılmaması olduğu görülecektir. Bu, soy bir darbe karşısında akılları başlarına gelen cumhuriyetçilerle el ele vererek ülkeyi karşı devrim felaketinden kurtarmak, işçi sınıfının ve tekmil sosyal devrim taraftarlarının tarihi bir borcudur. Fakat işçiye karşı izlediği zor ve şiddet politikasında devam edecek olursa, burjuva cumhuriyeti kendisini yalnız burjuva hizmetine koşacağından işçi sınıfı da durum ne olursa olsun yalnız sınıf ayrılığı duygularının etken olmasına uğraşacaktır. Bu düşünceyi çalışan kitleler kadar genç burjuvalarımızın da görüşlerine sunarım. Aydınlık sayı 22, Haziran 1924. Dünya Savaşı'nın doğurduğu toplumsal hareketler. Devrimci, karşı devrimci, bütün düşünürler, sosyologlar, genel savaş ile insanlık tarihinin yeni bir devresinin açıldığında birleşmişlerdir. Yalnız bu dönüm noktasını geçtikten sonra Avrupa toplumlarının aldıkları ve alacakları yönü belirleme konusunda görüşler ayrıdır. Hatta bazıları taban tabana zıttır. Mütarekeden beri bu dünya çapındaki olayı bilimsel usullerle tetkik eden ve açıklayan birçok eserler yazıldı. Bunlar içinde yeni koşulları doğru bir açıdan inceleyip durumu berrak bir şekilde aydınlatan pek değerli olanları da vardır. Bunlar arasında 3. Enternasyonel'in dünyaya seslenen tezleri, George Sorel'in ihtilalci ruhundan fışkıran samimi yazıları, ünlü İtalyan iktisatçısı Wilfredo Pareto'nun toplumsal hareketlerde seçkin önderlerin rolü hakkındaki incelemeleri, Clart yazarlarından Edward Bertek'in bugünlerde yayımlanan Devletler Savaşı mı, Sınıflar Savaşı mı adlı eseri, diğer yandan da son zamanlarda faşizme katılan ihtilalci sendikalistlerin Agustin'in Sosyalizmin Mağlubiyeti adlı kitabı ve Fransız tutucu yazarlarından George Wallon'un Gülen İnsan adındaki telif eseri anılabilir. Belli başlı iki görüş göze çarpmaktadır ve bunlar genel savaş sonundan beri var gücüyle çarpışan iki derin toplumsal hareketi temsil etmektedirler. Devrimcilerin iddiasına göre genel savaşla birlikte kapitalizmin verimli gelişme dönemleri son bulmuş, burjuva toplumu hızlı adımlarla çöküntü uçurumuna yuvarlanmaya başlamıştır. Bu yüzden Avrupa yalıtlanmış, yeri yurdu olmayan bir iktisadi bunalım içinde kıvranmakta ve şimdiye değin görülmemiş bir dereceyi bulan sınıf mücadelesinin şiddeti dünya çapında bir proletarya ihtilali arifesinde bulunduğumuzu göstermektedir. Diğerleri bunun büsbütün aksini iddia ediyor. Savaş sırasında bazı basiretsiz yöneticilerin çoğu Avrupa ülkelerinde yaydıkları ve uyguladıkları köklü halkçılık politikası az kalsın bir akımı perişanlatacak ve yok edecek bir ihtilale sürüklüyordu. Genel savaş ulusları bu çıkmazdan kurtardı, halkçılık bir daha itibar görmeyecek biçimde iflas etti. Artık milletleri kurtuluşa götürecek bir koyu nasyonalist devre açılmıştır. Bu ifadenin halk dilindeki anlamı, savaş dolayısıyla baskı ve hükmetme vasıtalarını düzenlemiş ve artırmış olan sermayedar burjuvazi, pervasızca çalışan halk kitlelerini sömürecek, üretimine yeni pazarlar bulmak ve emperyalist amaçlarına erişmek için gerekli gördüğü zaman silah altına alacağı halkı komşu uluslar üzerine saldıracak, ister savaş ister barış olsun sermayedar burjuvaların kasalarını dolduracak bir kahramanlık mekibeleri ve edebiyatıyla dolu yeni bir altın devri açılacak. Bu yazarlar sızıltıya meydan vermemek için işçi sınıfına kemirilecek birkaç kemik verilmesini salık vermeyi de unutmamaktadırlar. Bakın, George Wallow kitabında görüşünü nasıl açıklıyor? Bütün Avrupa, Fransız devriminin getirdiği düşüncelere tepki halindedir. Avrupa artık halkçılık çöküşü içinde yok olmaktan kurtulmuştur. Onun çöküşü ancak barbarların, komünistlerin hücumu karşısında medeniyet aleminin yenilmesine bağlıdır. Ve yazar, küçümseyen bir dille buna çok az ihtimal verdiğini saklamıyor. Bu konu hakkındaki bir fikir edinmek için biraz daha karşı tarafı dinleyelim. Edward Barrett diyor ki, asıl konu yeni dönemi hangi tarihten başlatmak gerektiğini saptamaktır. 2 Ağustos 1914'ten mi yoksa Kasım 1917'den mi? Ve Büyük Savaş ne tarzda yorumlanıyor? Bu da anlaşılmalıdır. Eğer savaşın insanlık için yeni bir dönem açtığına ve bunda nasyonel değerlerin toplumsal değerleri gölgede bıraktığına inanıyorsanız o zaman faşistsiniz. Devletler Anlaşması'na taraftarsanız burjuvazi taraftarısınız. Yok, eğer savaşın zengin azınlıkların hükümranlığında bir gedik açtığına ve cidden önemli tarihin 7 Kasım 1917 yani zengin azınlıkların egemenliklerine son veren proletarya devrimi açan Bolşevik ihtilali olduğuna iman ediyorsanız, sınıfların mücadelesi taraftarısınız ve devrimci proletarya tarafındasınız. Gerçi Proudhon ve Sorel'e göre Barrett de tarihi dört döneme ayırıyor. 1950'de son bulan mutlak hükümdarlık dönemi, 1950'den 1850'ye dek süren Jean-Jacques Rousseau yüzyılı halkçılık dönemi, 1850'den başlayan zengin azınlıkların hakimiyeti dönemi, genel savaşın doğurduğu kargaşalık sayesinde 1917 Kasım'ında bu son dönemde kapanıyor. Bolşeviklerin mücadeleleri proletarya egemenliği dönemini açıyor. Bugün proletaryanın devrim partileri bu egemenliği elde etmek için bütün ülkelerde şiddetli bir mücadeleye girişmiş bulunuyorlar. Bu mücahitler için döktüğü kanlar henüz kurumamış olan genel savaş ne denli felaketli ve şiddetli olsa da yine sermayedar burjuvazi şahsında doğal bir olaydır bu. Ve kapitalizmi yıkmaya yönelik olan sınıf hareketi daha önce davranıp işçi sınıfını dünyaya veya hiç değilse Avrupa'ya egemen kılmazsa gerçek saldırgan nasyonalistler ve emperyalist ihtiraslar yeni ve daha müthiş bir dünya savaşı doğuracaktır. Bunlar da can çekişen burjuvazinin yeni sunuları olacaktır. Hiç şüphesiz savaşların sonunda iktidarda olanlarda veya o makamı zapt edenlerde ulusal tahakküm artar ve bir süre için halkçılık prensiplerinden uzaklaşılır. Gerek yenenlerde gerek yenilenlerde milliyetçilik damarları kabarır. Birinciler kırılan gururlarını tamir etmek ve öç almak ihtiyacıyla, ikinciler zafer neşesiyle her istediklerini yapmaya güçlerinin yettiği sanısıyla bu açmaza düşerler. Bu ruh hali türlü biçimlerde mütarekeden sonra değişik ülkelerde gözlenildi. Sınıf mücadelesi yerine uluslar arasındaki düşmanlığı gün yüzüne çıkarmak iddiasında bulunan ulusal kutsal ittihatlar İngiltere ve Fransa'da savaş sona erdikten sonra da sürdü ve sağ kanat partileri duruma hakim oldu. Gelenek haline girmiş olan halkçılık usulleri unutuldu. Yenilgi sonucu hükümdarlık yönetimlerini deviren ülkelerde bile Rusya hariç çöken devlet makamını ele geçiren sosyal demokratlar burjuva halkçılığı esaslarına bağlı kaldıklarından aynı nasyonel siyaset hükmünü uygulamak zorunda kaldılar. İşçinin devrim girişimlerini kan içinde boğdular. Uluslararası ilişkilerde her fırsatta sermayedar burjuvazinin çıkarlarını kollayan tedbirlere başvurdular. Zira 1850'den beri geçen olayların tarihi göstermiştir ki iktidara geçen parti ister tutucu olsun, ister liberal olsun, hatta ister halkçı veya sosyalist demokrat olsun, burjuva toplumu çerçevesinde kalmaya razı olduğu sürece küçük parti kombinezonlarıyla daima iktisaden imtiyazlı, aynı zümrenin adına ve hesabına hükümet yönetmeye mahkumdur. Kapitalizmin gelişmesi sonucu bütün bir ülke ekonomisinin bazı sayılı ellerde toplanması, fikri ve felsefi esaslardan esinlenen bağımsız bir siyaset izlenmesine imkan bırakmayacaktır. Ütopist ıslahatçılık dönemi çoktan kapanmıştır. Bugün artık nesnel güçlere dayanmayan siyasetler için yer kalmamıştır. Burjuva halkçılığı dahilinde yasal usullerle yavaş yavaş evrimleşme yoluyla amaçlarına ulaşmak düşü kuran veya bu ikiyüzlü tavrı takınmak suretiyle işçi sınıfını kandırmaya kalkışan sosyalistler ve sosyal demokratlar da İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Avusturya'da, Çekoslovakya ve benzeri ülkelerde olduğu gibi kapitalist toplumun uşakları ve bekçileri derecesine düşmüşlerdir. Ve biçimden biçime giren bu burjuva politikacıları türlü yollardan dün olduğu gibi bugün de bir tek sonuca ulaşabilirler. Devletler arasında savaş. Fakat 1917'de Rusya'da proletaryanın iktidarı ele geçirmesi burjuva hükümetlerini insanları mezbahalara sevk etmekten ibaret olan bu canice siyaseti serbestçe uygulama olanağından yoksun bırakmaktadır. Komünist partilerinin çabaları ve örgütleriyle gereği gibi uyanan ve ayaklanan proletarya sınıfı kendi geleceğine bizzat hakim olma azmini ve tutsaklar gibi burjuvazi çıkarına boğaz tokluğuna çalışarak ömür tüketmek niyetinde olmadığını açık bir dille her fırsatta ortaya koymaktan çekinmemektedir. İşçi hareketlerinin bu amansız baskısı karşısında programlarını uygulamaktan aciz kalan burjuva hükümetleri yasalar çerçevesinde halkı ezmek, soymak ve emperyalist amaçlar peşinde koşmak zamanının geçmiş olduğunu anladılar. Gereğinde yasa dışına çıkmakta sakınca görmeyen bir zorba yönetimi kurmaya kanaat getirdiler. Bundan da faşist hareketi doğdu.